Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval'den herkese merhabalar. Türkiye'dekilere iyi akşamlar, iyi geceler. Editör masasındayız. Ergun Babağan ve İlhan Tanır'la birlikte. Ergun hoş geldin.
Merhaba.
İlhan merhabalar.
Merhabalar.
Gündemi değerlendireceğiz. Her zamanki gibi yoğun bir gündem. Değerlendirmeye muhtaç, derinliklerine inmeye muhtaç bir gündemle karşı karşıyayız. Türkiye'de siyaset gitgide gerginleşiyor, söylem gerginleşiyor. Aynı zamanda icraatın da sertleşeceğine dair çok net işaretler ortaya çıkmaya başladı. Sırasıyla gideceğiz ama öncelikle şuradan başlayalım. Milliyetçi Hareket Partisi'nden yavaş yavaş işaretleri sertleşerek gelmeye başlayan HDP'nin kapatılmasıyla ilgili en son söyleme Devlet Bahçeli'de katıldı ve doğrudan doğruya Yargıtay'a çağrıda bulunarak HDP'nin kapatılmasının artık zamanının geldiğini söyledi. Böylece MHP içindeki seslerin en güçlüsü duyulmuş oldu. Bu söylem devam edecek gibi görünüyor. Bu konuda tabii Başkan Erdoğan'ın ne söyleyeceği ya da nasıl bir tavır alacağı biraz soru işareti gibi duruyor. Aslında şunu söylemek lazım herhalde. Ocak ayı başında yani bundan birkaç gün evvel Erdoğan'ın İstanbul'dan kalkıp Bahçeli'nin ayağına giderek evinde ziyaret etmesi, bu ziyaret yılın aslında açılış ya da eşiğiydi diyebiliriz siyasetle ilgili. Tüm işaretler, tüm şifreler burada gizli diyebiliriz. İki lider buluştular ve bundan sonraki 2021 için yol haritasını konuştular. Nasıl bir siyaset dizaynıyla meşgul olacaklarına dair bir uzlaşmaya vardılar. Aslında ikisinin de temsil ettiği iktidar yapısı Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir nevi İttifak sözleşmesi tazelediğini söylemek mümkün. Bu gerekliydi belki Erdoğan açısından. Çünkü Bahçeli'nin gücüne, meclisteki gücüne ve desteğine muhtaç. Ama kendi arayışlarını da sürdürdü. Daha önce de değinmiştik daha önceki konuşmamızda. Ardından Oğuzhan Asil Türk'ü ziyaret etti. 86 yaşında milli görüşün önde gelen figürlerinden bir tanesi olan Oğuzhan Asil Türk'ü. Her ne kadar farklı görüşler öne sürülse de Oğuzhan Asil Türk'ün etkisiyle ilgili milli görüş içerisinde yine de bu ziyaret Erdoğan'ın Bahçeli ziyaretinden sonra nasıl bir yol haritasını kendisine çizmekte olduğunu, nereye doğru ilerleyeceğini gösteriyordu. Ve hemen arkasından düğmeye basılmış gibi şunu gördük. Bahçeli'nin daha önce CHP ile ilgili ölçülü, adeta teğet geçen bir eleştirel çizgisi vardı, bir karşı söylemi vardı ama son birkaç ay içerisinde sertleşen bir söylemi oldu. Ve en son artık Bahçeli'nin konuşmalarına baktığımızda CHP'nin çok net bir şekilde hedef alındığını görüyoruz. Aynen Erdoğan, kabine üyeleri ve AKP'nin diğer önde gelen isimleri gibi. Yani şunu görüyoruz aslında. İktidar ittifakı sadece Millet İttifakı'nın zaten gevşek vidalarla birbirine bağlı olan Millet İttifakı'nın bileşenlerini birbirinden ayırmak için HDP'yi sürekli olarak şeytanlaştırır, düşmanlaştırırken işler geliyor. Bütün yollar yavaş yavaş CHP'nin şeytanlaştırılmasına, CHP'nin düşmanlaştırılmasına. Nitekim hemen arkasından Canan Kaftancıoğlu ile ilgili adeta düğmeye basılmış gibi peş peşe çeşitli başta Süleyman Soylu olmak üzere Erdoğan dahil nefret söylemi içeren bir kampanya başladı. Tabii bunu birazdan belki karşılaştırmasını ilan yapacaktır. Açıkça sosyal medyadan ve konvansiyonel medyadan hedef gösterildi Canan Kaftancıoğlu. Şeytanlaştırıldı ve bunu bir nefret söylemi çerçevesi zemini üzerinden yapıldı. Hemen arkasından Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde Cumhurbaşkanı tanımını kullanması ardından adeta düğmeye basılmış gibi Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, hepsi İbrahim Kalın bunun üzerine gitmeye başladılar. Bu arada tabii aşı meselesi gündemde ama sesi çok cılız çıkan Halk TV gibi muhalif kanallardan ve işte muhalif dediğimiz gazetelerden yapılan yayınlar var. Burada çok ciddi bir netleştiği anlaşılan bir yol haritası var. Bilmiyorum burada Ergun ne diyecek ama ben bunu çok daha genişletilmiş bir düşmanlaştırma, muhalefeti sesini iyice kısma ve mümkün olduğu kadar CHP'yi ses çıkaramaz hale getirme, iyice ürkütme, köşeye sıkıştırma ve paralize etme, felç etme hamlelerinin başlangıcı olarak görüyorum. Hakikaten çok ciddi bir durum söz konusu. Bu konuda bir kararlılık var. Alınmış bir stratejik karar var gibi de duruyor. Türkiye'yi, siyaseti genel olarak zaten daraltılmış olan siyaseti çok daha karanlık günler, çok daha endişe verici günler bekliyor diyebiliriz. Ne dersin Ergun?
Yani birkaç meseleyi aynı anda ele almak lazım. Bunlar bir Biden'la birlikte birçok kuralın değişeceğinin farkında Ankara. Yani Biden'ın Ulusal Güvenlik Danış Konseyi'nde demokrasi ve insan haklarından sorumlu, ömrü bu işe adanmış bir kadın üye olacak. McCook, Orta Doğu ve Afrika'dan sorumlu ve Biden özellikle Washington'daki o ayaklanmanın ardından demokrasi, barışçıl görev devri konularına daha hassas olacaktır empati olarak. Yani ulusal çıkarı ne olursa olsun başından bunları geçmiş bir siyasi lider şu anda Biden. İki şeye bakmak lazım. Bir, Türkiye'de işte bir ayaklanma kalkışması sonrası yaşananlara, bir de Amerika'ya. Amerika'da Temsilciler Meclisi Kongre devrede. Türkiye'de meclis hiçbir zaman devrede olmadı. Hak ve özgürlükler askıya alındı. İşkence, kötü muamele, hukuksuzluk aldı başını götürdü. Yani bir demokrasiyle, demokrasiyi yıkmaya çalışan güçlere karşı nasıl mücadele edildiğini hukuk devletinde, bir de diktatörlük rejiminde nasıl olduğunu Türkiye-Amerika kıyaslamasından görüyoruz. Şimdi Bahçeli'yi hoş tutmak zorunda Erdoğan ama diğer yandan da reform yapmak durumunda. Burada ya anlaşmada iyi polis, kötü polis anlaşması yaptılar baş başa görüşmede. Yani Amerika'dan Erdoğan'a reform ya da Avrupa Birliği'nden baskısı gelirse Erdoğan dönüp benim ortağım var, tek başıma iktidar değilim artık. Onun, ben HDP'yi kapattırmamak için zor zapt ediyorum mesajı verebilir. Ya da gerçekten dünya ile ipleri atıp HDP'yi kapatıp CHP'yi bastırıp yola devam etme şeklini seçebilir ama Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu hale bakarsak, yani iflastan öte bir şey, Türkiye çökmüş vaziyette. Şu anda eğer dışarıdan para bulamasa yükümlülüklerini yerine getiremeyecek, petrol alamayacak, uçağını kaldıramayacak durumda. Yani o kadar feci bir durumda. Herkes de bunun farkında. O yüzden istese de eli o kadar serbest değil bence. Sonuç itibariyle Avrupa, Amerika ne kadar Türkiye'nin jeopolitik nedenini sebebiyle bırakıp konumu sebebiyle bir sürü şeye göz yumsa da Pakistan değil burası. Avrupa'ya yakın bir yer. Ve sonuç itibariyle görüyoruz ki işte Ege'de hizaya geldi. Suriye'de yoklamalar yapıyor ama çok ileri gidemiyor ki bundan önümüzdeki 4 yıl boyunca bence yeni bir hamle yapması da imkansız hale geliyor.
Ege'de hizaya geldi derken istikşafi görüşmelerin başlamasını mı kastediyorsun?
Hem o hem Oruç Reis'i Antalya Körfezi dışına çıkarmama kararı Haziran'a sonuna kadar. Yani hiçbir Mavi Vatan mesela azgın günlerinde CNN'de, Habertürk'te, o yandaş kanallarda her akşam emekli generaller, o her konuyu konuşan gazeteciler çıkıp Mavi Vatan'ı, Türkiye'nin haklarını, Yunanistan'la savaşmak gerektiğini her gece tekrarlayıp duruyordu. Şu anda yeni bir döneme girdi ve şimdi işte Suudi Arabistan, İsrail, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, herkes de barışa girişme çabasında. Sorun şu, kimse artık Erdoğan'a güvenmiyor. Karakterini, nasıl bir şahsiyet olduğunu, yani tırnağı olduğu zaman nasıl saldırgan bir hale gelebileceğinin fırsat bulduğunda farkındalar. Ve işte görüyoruz, dün gene bir sitede okudum, Libya'daki savaşçıların, cihatçıların parasını ödeyemiyor. Suriye'de ödeyemiyor, gösteriler yapılıyor. Maddi olarak sıkışmış durumda, o cihatçıları beslemekte. Katar'da bu anladığım kadarıyla pandemiden dolayı sıkıntıda. Bir zorluk içinde Türkiye. Bunun sancılarını giderek daha artan bir şekilde göreceğiz. Yani Ege'de agresif olamaz. Amerika tavrını net koydu. Fransa net koydu. Kim Avrupa ülkeleri çekimser kalsa da askeri olarak İsrail'den Mısır'a, Amerika'dan Fransa'ya herkes Türkiye'nin karşısında. Amerika'nın askeri gücü, üsleri var Yunanistan'da ve bu konuda tavrı net. Fransa'da her an yeni güç göndermeye, uçak gemisi göndermeye, orada olmaya hazır. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri'nin jetleri bile Girit Adası'nda duruyor şu anda. Orada Ege'yi bir kenara koymak zorunda, yeniden bir fırsat bulana kadar. İkincisi, para yok. Para bulmak zorunda. Yani Türkiye'nin Merkez Bankası rezervleri, işte herkes söylüyor, eksi de. Ekonomiyi çarkları çevirecek bir yok. Fazla araç yok elinde yani. Üretim kapasitesi belli, ihracat kapasitesi belli. Yeni pazarlar açmak, yeni yollar bulmak, yeni finansman kaynakları bulmak zorunda. Bunu yapmak için de hukuk reformu diyor. Yani HDP'yi kapatıp CHP'yi tamamen susturup hukuk reformu yapamaz. Burada ya Bahçeli hem Erdoğan'a ayar veriyor ya da dışarıya karşı Erdoğan'ın elini güçlendirici bir rol üstleniyor. İşte Bahçeli'nin konuşmalarını Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın Türkiye temsilcileri çevirip Erdoğan'ı içeride çok sıkıştırıyorlar diye muhtemelen merkezlerine geri bildiriyor. Ortağı çok sertleşti, Erdoğan zorda da diyebilirler. Veya benim söylediğim yorumu yapabilirler ama ben hala önümüzdeki ay yapılacak NATO zirvesinin Erdoğan'ın yol haritasını belirlemede, orada ayaküstü veya 15-20 dakikada olsa Biden'la yapacağı görüşmenin biçimleyici olacağı görüşündeyim. O Şubat ayındaki NATO zirvesini görmemiz lazım diye düşünüyorum en azından.
Evet, aslında şimdi şunu görüyoruz. Erdoğan'ın ve daha doğrusu yani hem Bahçeli'nin hem Erdoğan'ın, Erdoğan yönetiminin söylemiyle eylemi arasında 180 derece fark var. Yani bir tarafıyla böyle her tarafı işte güllük gülistanlık kılacağız söylemi, vaatlerle dolu, her şey düzelecek, gayet güzel olacak söylemi. Öbür tarafta da peş peşe bugüne kadar atılan adımlar. Bu bir korkunç bir çelişki var burada. Dolayısıyla aslında gündemi tartışanlar Türkiye'de genellikle sözler üzerinden, edilen laflar üzerinden bunu sahici bir gündem olarak algılayarak yapmaya çalışıyorlar ama bunu kaçırmayıp icraata bakarak da analiz yapıldığında, yapanlar da çok, biz de ona bakarak yapıyoruz. Sözler önemli değildir, ölemler önemlidir diye. Ortaya çıkan manzara, senin ortaya koyduğun bu ikilemi bize aslında sordurtuyor. Yani ya Erdoğan Bahçeli ile devam edecek ve şu ana kadarki icraatlarını daha da derinleştirerek, daha da sertleştirerek, daha da koyulaşarak devam edecek. Ya da HDP üzerinden, HDP'nin kapatılmasındaki MHP ısrarı üzerinden belki Bahçeli Erdoğan'ı bir erken seçime zorluyor. Burada dolayısıyla bir kırılma olacak.
Belki Saadet orada mı devreye giriyor acaba?
İkincisi bana zayıf görünüyor şu anda. Yani bence burada senin çizdiğin çerçeve önemli ama bence oradan bağımsız olarak işleyen bir AKP-MHP, Avrasyacı, işte nasıl bir şeyse Hamit Bozarslan'ın anlattığı, kullandığı terimle bir kartel devlet yol haritası var. Bu dış dinamiklerden de bağımsız olarak meydan okuyucu, sonuna kadar giderizci bir çizgi. Yani şeye bakıldığında, neler yapmışlar diye bakıldığında bugün biraz taradım çıkan yani 2020 değerlendirmelerine şöyle bir bakayım dedim. Peş peşe alınan önlemler, kararlar, kararnameler, tasarruflara bakıldığında zaten %95'i ele geçirilmiş bir medya var. %90'ının üzeri kontrol altına alınmış bir yargı var. İrfan Fidan'ın Anayasa Mahkemesi'ne atanması an meselesi. Ayım kararları meydan okunarak adeta geçersiz kılınmış vaziyette. Anayasa Mahkemesi bizzat 2020'den bahsediyorum. Erdoğan'dan destek alarak, büyük olasılıkla güç alarak AİHM'in kararını bu yargıç itirazı üzerinden AİHM'i geçersiz kıldı. Belediyeler üzerinde işte kayyum atamaları zaten devam etti 2020'de. Aynı şekilde küçük gibi görünüyor bir şey ama arazilerin orman statüsünden çıkartılması konusunda Beştepe'ye Erdoğan'a tanınan yetkiler akıl alır gibi değil. Bekçilik meselesi malum. Ondan sonra kamu ihalelerinde biz yani bu bütün bu gündemin yoğunluğu içerisinde belki yeterince bunu tartışamadık veya tartıştıramadık. Kamu özel işbirliği yatırımlarında davet usulüyle seçilen şirkete ihale verilmesi uygulamasında yaygınlaştırma olacak. Ve haber erişime engellemeler 2020'ye damgasını vurdu. Yani canı sıkılan, sinirlenen herhangi bir siyasi aktör özellikle iktidar yapısındansa kendisiyle ilgili geçmişte çıkmış bütün haberleri tek tek temizletiyor. Yani bir anlamda hafızayı siliyorlar. Aynı zamanda toplumun da hafızasını böylelikle silmiş oluyorlar. RTÜK meselesi ortada. Ondan sonra işte en son sivil toplum kuruluşlarına bir şekilde kayyum atama yetkisi tanındı. Ve bu şekilde ilerleyerek gelindi. Yani bu adımların daha da devam etmeyeceğine dair herhangi bir işaret yok elimizde. Ve son görülen şey, işte onu burada özellikle zikretmek lazım. Sözde Cumhurbaşkanı lafı üzerinden ki ifade özgürlüğüne girer %180, böyle bir şey söylenebilir. Çünkü
tabii sözde Cumhurbaşkanı diyebilirsin. Yani, Cumhurbaşkanını tanımıyorum da diyebilirsin.
Yani sözde Ermeni soykırımı diyen bir iktidar veyahut iktidar muhalefet partilerine ağzına geleni söyleyen, muhalefet partisinin temsilcilerine, yani şimdi dosya dosya, sayfa sayfa okumak lazım bunları, söylenenleri dikkate aldığımızda ifade özgürlüğüne girer. Ama bunun ardından 1 milyon liralık dava açılması, yani az buz bir para değil bu, aslında CHP'ye sus ve kenara çekil, uysal ol, başını eğ, diz çök ve biz ne yaparsak yapalım ses çıkartma demekten başka bir şey değil. Canan Kaftancıoğlu'nun da hakkındaki Yargıtay kararı meselesi var. Dolayısıyla seçilmiş bir kurban da var CHP'nin en yoğun destek aldığı illerden bir tanesi olan İstanbul'un il başkanı. Şimdi bunları yan yana getirdiğimizde buraya kadar getirdik. 2023'e kadar seçim olmayacak diyen bir Bahçeli var. Ve en son yapılan görüşme ardından söylem birliği de var. Ben dolayısıyla senin çizdiğin çerçeveyi anlamakla birlikte böyle bir daha da baskın otoriterleşmeye doğru giden bir yol haritasının 2021'e ABD dinamiğinden, Biden dinamiğinden, AB'nin zaten dinamiği yok, bağımsız olarak damgasını vuracağını düşünüyorum. Gördüğüm manzara bu.
Yani bu ekonomik olarak tamamen çökmeyi göze almış bir anlayış demek lazım. Çünkü atıyorum Mart ayındaki Halkbank davası kararı gelecek. İşte o yeni öğrendiğimiz Kuveyt Türk gelişmesi var. Ve bunlara ek olarak eğer Türkiye Erdoğan rejimi HDP'yi kapatma noktasına vardırırsa, CHP'yi iyice sindirirse hesap etmek gerekir ki Amerikan Kongresi'nde itibarı, gücü olmayan bir rejim bu. Erdoğan'ın mal varlığının araştırılması, Türkiye'ye yönelik Kalksa yaptırımlarının finansal kısımlara kadar uzanması gibi konular gündeme gelebilir. Yani bu dönemde Amerika'dan Dışişleri Bakanlığı'nın, hatta belli ki Beyaz Saray'ın insan hakları raporları Trump dönemindeki gibi geçiştirilebilecek, hafife alınacak konular olmayacak. Daha
aynen öyle. Aynen öyle. İşte
düne kadar saraya alınmayan, Türkiye'ye gelmesi istenmeyen Makkurk'u karşılamak, muhatap olmak zorunda kalacaklar. Yani Erdoğan'a, rejimine nasıl baktığı bilinen, Kürtler konusunda birlikte çalıştığı Kürtlere, özellikle Suriye Kürtlerine sahiplenme konusundaki titizliği bilinen Makkurk gelecek. Yani Avrupa Birliği'ni de biçimlendiren bir Amerikan yönetimi göreceğiz kimi konularda. Bu Türkiye'ye demokrasiyi Amerika getirecek anlamına gelmiyor ama Erdoğan'ın kolunu bükecek bir güç var artık karşısında. Saha tamamen boş değil anlamında söylüyorum.
Evet. Ama korkunç derecede anti-Amerikanizmin yani çok bariz bir son Kadir Has araştırmasında da bu çıktı. Tüm toplumun tüm iktidar ve muhalefet katmanlarına yayıldığı bir anti-Amerikanizmin olduğu bir bu ortamda Erdoğan'ın arkasında sekülerlerin de bir kısmının dahil olduğu bir kitle desteği var. Bunu unutmayalım. Yani bu onun otoriterleşmesinin arkasında devam etmekte olan bir rüzgar. Bunu da vurgulayalım ama
Kürtler bile anti-Amerikan, onu görmek lazım yani.
Şimdi tabii Biden'ın atadığı Adalet Bakanı, hele bir de bu şeye, kongre binasına vuruş harekatı, işte bu vandalizm ve saldırganlıktan sonra Adalet Bakanlığı'nın üzerindeki bağımsız davran baskısı ve ne gerekiyorsa onu yap baskısı, sadece Amerika içindeki bu hesaplaşmayla, yargı üzerinden hesaplaşmayla sınırlı kalmayacak galiba ilan. Yani bu öyle bir baskı olacak ki yeni Adalet Bakanı ve Bakanlığı üzerinde, örneğin Halkbank davası ve Trump'ın dış ilişkilerindeki Türkiye boyutu, eğer yargı söz konusu olacaksa, Halkbank başta olmak üzere, elbette ki Beyaz Saray'ın Trump döneminin tam aksine hiçbir şekilde müdahil olamayacağı bir sürecin de bize herhalde izletecek, öyle değil mi?
Evet, öyle görünüyor. Yani biz şu an itibaren, bugün İbrahim Kalın bu arada CNN Türk'te bir açıklama yapmış. İşte Biden yönetiminin Türkiye ile yeni bir sayfa açmak istediğini söylediği, kiminle görüştüğünü söylemediği bir bölüm var. Şimdiye kadar bazı köşe yazarlarından yeni Biden yönetiminin Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istediğini duyuyorduk. İlk defa İbrahim Kalın'dan duyduk. Tabii kiminle konuşunu bilmiyoruz. Muhakkak bir, muhtemelen bir danışmanla, Biden'ın danışmanıyla görüşmüş ve telefonda...
Bir şey daha söyleyeyim. Doğru söyleyip söylemediğini de bilmiyoruz.
Hayır, yani Amerika'nın Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istemesinden, normal bana da gelse Türkiye'den bir arabulucu temsilci, ben de istiyoruz derim ama yani bu iyi ilişki Türkiye'nin istediği şartlarda mı olacak? Washington'ın istediği şartlarda mı olacak? Nasıl olacak? Onun içeriği önemli. Yani ben, bana da gelsen ben de iyi ilişki kurmak istiyorum derim yani. Onda
evet, yok. Evet, ben de onu söyleyecektim. Yani muhtemelen Biden'ın bir yetkilisiyle görüşmüştür. Bu zaten daha önce de beraber, yani Obama döneminde çalışan birçok yetkili bildiğimiz gibi şimdi yeniden geri geliyor. Bir telefon görüşmesi olmuştur ve o görüşmede tabii ki ilişkiler iyi olacaktır. Ama bu ya ilişkilerin şunu, iyi olmasını altını, istiyoruz demiştir.
Daha önce Dışişleri Bakanı başta Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere, biliyorsun geçen yıl şöyle şöyle yaptık, şunu şunu söyledik yani dendiği anda ABD ve AB'den yalanlamalar yaşandı, biliyorsun. Yani böyle denmedi, böyle bir görüşme olmadı falan diye. Dolayısıyla ihtiyatlı bakmak gerekir diye düşünüyorum. Her neyse, devam edin. Lafını kestim.
Evet, yok bu yani yeni bir dönemde yeni bir yönetim geliyor. Bu yönetimin bir yetkilisinin Türkiye gibi bir ülkeye iyi bir ilişkiler istiyoruz demesinde gayet normal olmuştur. Fakat bu yeni masanın, oturulacak yeni masada hangi şartlar olacak, bunları hep birlikte görmüş olacağız. Şimdiye kadar bir başkan var karşımızda, seçilmiş bir başkan var, 2 ayı geçmiş bir başkan ve Türkiye gibi bir ülkeye ne telefon açtı ne teşekkür etti. Bu çok büyük bir işarettir. Önümüzdeki hafta zaten bu başkan görevine başlayacak. Ondan dolayı görünen o ki 2,5 ay boyunca bir Amerika başkanı bir Türkiye'ye, Türkiye liderine teşekkür etmeyecek. Bu zaten yeni yönetim...
Yunanistan'la görüştü mü, ilan affedersin?
Ben Yunan teşekkür mesajı gönderdi. Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı teşekkür mesajı gönderdi. Yunanistan'a teşekkür mesajı gönderdi. Türkiye'de Ekümen'e teşekkür mesajı gönderdi. Bunun dışında da muhtemelen 3-4 düzine farklı ülkelerle görüştü. Fakat Türkiye'ye gelen bir şey yok. Tabii şimdi bugün bir de William Burns işte yeni CIA başkanı olarak atandı. Şunu bildiğimiz iki tane nokta var. Bir tanesi Biden İran'la yeniden anlaşmaya geri dönmek istiyor ve Rusya'ya da büyük bir ceza kesmek istiyor. Bu ikisinin arasında Türkiye tabii dış ilişkiler açısından nerede duracak, Rusya ile ilişkilerini nasıl ayarlayacak, bunların hepsini göreceğiz. Erdoğan'ın ciğerini bilen bütün yetkililer Erdoğan'ın ciğerini biliyor. Bahsettiğiniz, sizin de değindiğiniz gibi karşımızda Trump'ın tam 180 derece karşısında bambaşka bir yönetim var ve bu yönetimle ben Erdoğan'ın bir planı olduğuna inanıyorum. Bu planın olduğunu henüz bilmiyoruz. Yurt içinde de bilmiyoruz. Belki bu ufak, daha ufak olan parti liderlerini ziyaret etmesi bu planın bir parçası. Belki bir seçim isteyecek. Böylece yeni bir başlangıçla kredisini arttırmaya çalışacak. Stratejisinin ne olduğunu görmek lazım. Erdoğan'ın bu stratejisinin çalışacak mı çalışmayacak mı tabii bilmiyoruz. Yani bahsettiğiniz şeyleri tekrar etmek istemiyorum. Demokrasi, insan hakları, McGurk vesaire yeni yetkililer, bunların hepsi Erdoğan için son 4 yılda alışmasının, alışkanlığının çok dışında çok farklı bir sert bir yönetim görecek karşısında. Ama buna karşılık Erdoğan'ın içeride ve komşu ülkelerle, mesela bir Ermenistan'la şu anda Nagorno-Karabağ savaşı sonrası bir adım atılabilir mi? Orada sanki bir zemin var. Orada Ermenistan'la normalleşme, hatırlayacağımız gibi 2009 yılında Ermenistan'la normalleşme, Obama yönetiminin çok ciddi önem vermiş, Clinton gitmiş gelmiş ve burada da ciddi bazı yankılar oluşturmuştu. 2021 yılında yeniden Ermenistan'la normalleşme gibi bir adımla Erdoğan'ın oynayabileceği, kazanabileceği, adım atabileceği bazı alanlar var. Bunu görmek lazım. Bu açıdan Türkiye muhalefetinin buna karşı hangi stratejilerle kendisini hazırladığını ben bilmiyorum. Ve yeni bir şeyler hazırlandığına dair, Türkiye'deki muhalefetin yeni bir şeyler hazırladığına dair ben herhangi bir işaret de görmüyorum açıkçası.
Mevcut koşullar altında bence İlhan söylediğinden farklı olarak ben şöyle görüyorum. Yani Erdoğan reforma dış dinamiklerin baskısından kaygılanarak yönelse de kaybedecek. Reformlardan uzaklaşsa da kaybedecek. Er ya da geç. Ama bence eşyanın tabiatına aykırı olan bir şey var burada. Bahçeli faktörü, özellikle Doğu Akdeniz'deki krizin bir şekilde bir yerinde mimarlar olarak yer alan Avrasyacılar faktörü, bütün bunları bir araya getirdiğimizde ve kitlelerin anti-Amerikanizmi, anti-Batıcılığının baskın karakterini bir araya getirdiğimizde bir şekilde Erdoğan'ın çark ederek başka bir yola girmesi, Bahçeli ve bu andığım faktörler ortada iktidar yapısının içinde yer aldığı sürece bana mümkün görünmüyor. Yani orada Türkiye'nin çok ciddi bir başka bir kırılma noktasını, doğru sürüklenmesini o zaman gözlemeye başlarız. Dolayısıyla Erdoğan o bağımlılık içinde Bahçeli ile ittifakını sürdürmek zorunda hissedecek kendisini. Bahçeli'nin de herhangi bir şekilde Amerika'nın şu ya da bu şekilde tavsiyeleri veya beklentileri doğrultusunda, Kürt meselesi başta olmak üzere, herhangi bir şekilde geri adım olarak algılanacak, reforma dönüş olarak algılanacak hiçbir adıma izin vereceğini düşünmüyorum. Anında her şeyi göze alarak blok halinde istifa edebilir, çekilebilir MHP bu ittifakı desteklemekten.
Bir şey ekleyebilir miyim yani?
Erdoğan zararlı çıkar bu krizden. Kaybeden o olur. O da
Davutoğlu'nu düşünmek lazım söylediğini.
Ne yani, söylemiştim?
Mal varlığı ve yolsuzlukları nedeniyle hareket alanının çok kısıtlı olduğunu söylemişti Erdoğan.
Evet. Yani Erdoğan manevra alanı, senin söylediğine biraz tersten girerek söyleyeyim. Manevra alanını ben o kadar genişliği görmüyorum. İyice daralmış görüyorum. Bu yolda devam etmek zorunda Erdoğan. Kendi iç mantığından baktığımızda bu yolda Bahçeli ile birlikte kenetlenmiş bir şekilde kol kola baskıyı daha çok arttırarak Türkiye'yi daha çok Orta Asyalaştıracak şekilde ilerlemek zorunda. Ve bence yani ABD dinamiklerini de sonuna kadar zorlayacak. Yani kök söktürecektir bence ABD'nin ve Biden yönetimine. Bunun için dediğim gibi elinde bir takım unsurlar var, kitle var. O kitleyi kullanabilir her şekilde bir tehdit unsuru olarak. Ve bir noktada belki o güçlü görülen ve çok farklı yaklaşım içerisinde yeni yönetime, Türkiye'deki yönetime yaklaşacağı düşünülen Biden yönetimi bile iki defa, üç defa düşünmek zorunda kalabilir. O yüzden oyun planı varsa eğer, bence oyun planını belki benim açımdan, merceğimden bakıldığında bunun içinde görmek lazım gibi geliyor bana. Ben daha karamsar.
Ben de imser değilim, fakat ben şeytanın avukatlığını yapmak gerekiyor burada ara ara. Şeytanın avukatlığını yaparken karşımızda 18 yıl yaşayan, canlı kalan, survivor, hayatta kalabilen bir liderden bahsediyoruz. Belki hiçbir zaman şu anki kadar zor bir dönemde değildi, ama bir o kadar da tecrübesi var ve biz Biden'ı buradan ne kadar iyi tanıyorsak karşımızda Erdoğan da o kadar iyi tanıyor. Ve ona göre en azından adımlarını atıyor. Bu adımların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini, bir işe yarayıp yaramayacağını hep birlikte göreceğiz. Ve de bence Biden'ın iki satırla dahi teşekkür etmemesinin altında bu konuşmalarını boş ver, birlikte oturacağız ve göreceğiz. Artık konuşmanın zamanı bitti. Faaliyetlere, yapılanlara bakacağız mesajı olduğuna ben gönülden inanıyorum. Ama karşımızda da 18 yıldır ayakta kalmış bir kişinin yeniden ayakta kalmak ve yeni dönemde de devam edebilmek için atacağı adımlar olacağını da görmek lazım. Washington'da nihayetinde Türkiye ile birlikte çalışmak isteyen bir yönetim olacak tabii ki, ama bu çalışma şartlarının dediğiniz gibi Kürt konusunda, insan hakları konusunda, demokrasi konusunda Erdoğan sözde verdiği o reformları, sözde reformlar gerçek reformlara dönüşecek mi, dönüşmeyecek mi? Dönüştüğünde kendisi hayatta kalabilecek mi? Bütün bunları hep birlikte izleyeceğiz. Evet.
Biden yönetimi kurumlar arası işbirliğine önem verecek bir yönetim. Yani Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı ile görüşecek. Adalet Bakanlığı, evet. Adalet Bakanlığı ile görüşecek. Başkan. Şimdi Türkiye'de kurum kalmamış durumda. Yani ortada bir asimetri var. Bir diyalog bozukluğu olacak. Kim kimle nasıl görüşecek olacak? Erdoğan benimle görüşecekler diye ısrar edecek. Saraya çağıracak, sarayda kabul edecek. Yani bir çok ciddi bir çakışma yaşanacak orada. Yani bu manzaraları şimdiden öngörmek lazım. İki, şunu da antiparantez, dipnot olarak senin söylediklerini ekleyeyim. Erdoğan iki şeyi hesap ediyor. Bir tanesi, sorduğu bir soru var. Türkiye ekonomisi evet kötü. Kötü yönü çöküyor. Ben de farkındayım. Berat alayıyla birlikte iyice farkında oldum. Ama acaba ABD ve AB benimle beraber Türkiye'nin ekonomisini dökmesine izin verirler mi, vermezler mi? Bu kumarı oynayacak. Vermezler diyor. Vermezlerse o zaman ben Türkiye'nin başında olmaya devam edeceğim demektir. Çünkü alternatif de yok ortada. Hiçbir muhalefet alternatifi yok. Karşısında muhatap olarak alınabilecek, ona meydan okumuş ve başarılı olabilmiş, olabilme istidadına sahip olan kimse yok. Olan bir kişi var, o da Hakkı. Dolayısıyla Kadir Has Üniversitesi araştırmasını da söyleyeyim. İzleyicilerimiz belki görmediler araştırmayı. Yarın Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz diye sorulduğunda en üstte tabii ki 43 mü tam hatırlamıyorum Erdoğan çıkıyor. Onun altında kim var? Selahattin Demirtaş. %10.2 ile. Ondan sonra diğerleri Kılıçdaroğlu, İmamoğlu %5 ile falan geliyor. Yani o var ama hapiste ve hapiste Kobani iddianamesi nedeniyle hapiste tutulmaya devam edilmesinin ana sebebi de bir kez daha tekrarlayalım. Kaç defa aramızda konuşurken bunu söyledik ama Bu. Yani.
Ama yani orada şeyi bir Türkiye'de YÖK'e bağlı bir üniversitenin yaptığı siyasi kısmı, sosyal kısmı değil ama siyasi kısım, birinci parti, birinci aday kısımlarına hocalar kusura bakmasın ama çok itibar etmemek lazım. Yani Kadir Has Üniversitesi YÖK'ten, saraydan bağımsız siyasi bir araştırma yapma özgürlüğüne ve iradesine sahip olamaz bugünün Türkiye'sinde, onu görelim.
Vallahi zaten metodolojisinde şu var Ergun, son derece, yani kime sorduysam ben 3-4 gündür bununla ilgili akademisyenlere, bir kere yüz yüze yapılmış görüşmeler. Ben itibar etmenin önemli olduğuna inanıyorum. 1000 kişiyle konuşulmuş, 21 ilde yüz yüze yapılmış, metropol gibi kuruluşların aksine. Dolayısıyla orada bence çok ciddi alınması gereken veriler var.
Yani Habertürk'ün Alo Fatih olayında da gördük ki metodolojisi belli, kaç kişiyle görüşüldüğü belli araştırmalarda bir telefonla MHP'den alıp HDP'ye 1 ya da 2 puan eklenebiliyordu. Bunlar olur. Yani ben siyasi kısmının en azından iletişim başkanlığı ya da YÖK onayı olmadan yayınlanabileceğine inanmıyorum bu araştırmanın. Zaten devletin tekel fabrikasında kiracı, her şeyi YÖK'e bağlı bir üniversiteye Erdoğan'ı rahatsız edecek bir araştırmayı siyasi açıdan, sosyal kısımlar açısından söylemiyorum, yayınlayamaz. Zaten diğer kamuoyu araştırma şirketlerine baktığınız zaman Cumhurbaşkanlığı yarışını liderler açısından değil, farklı adaylar arasında yapıyor. Orada da Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu gibi isimlerin Erdoğan'a çok yakın ya da Erdoğan'ın üzerinde olduğunu görüyoruz. Yani bunu zaten AKP'nin Kılıçdaroğlu'nu adaylığı açıklamaya zorlamasının temel nedeni de bu. Kılıçdaroğlu hem Alevi hem toplumda o kadar karşılık bulamayan bir siyasi lider ve o da bunun farkında. O yüzden yani bir seçimde Selahattin Demirtaş ve Recep Tayyip Erdoğan yarışmayacak. Muhtemelen Mansur Yavaş yarışacak. Ekrem İmamoğlu yarışacak. Kim yarışacak bilmiyoruz ama Meral Akşener dahil herkes fedakarlık yapmaya hazır olduğunu ve bu kazanacak başkanın en fazla 2 yıl bu sistemde başkanlık yapmaya razı olacağına dair bir garanti, bir söz, bir yükümlülük beyan ederek aday olabileceğini belirtiyor. 2 yıl restorasyon süreci olarak değerlendiriliyor. O yüzden ben siyasi kısmına çok bakmıyorum. Beni tabii burada ilgilen Metropol'ün yaptığı araştırmalar o açıdan ilginç ama. İşte MHP'nin 45'lerde olması
lazım. Metropol'de sorun şu, telefonla yapılan şu ana kadar Metropol hiçbir zaman yüz yüze yapmadı. Dolayısıyla orada hep belli bir tenzilatla bakıldı Metropol'ün yaptığı araştırmalara Ergun.
Aradaki o zaman daha iyi muhalefet açısından.
Onda yüz yüze
AKP MHP'yi çok yüksek gösteriyor kararsızları dağıtınca. Mesela telefonla normalde ben Türkiye'de oturuyor evimde olsam bir şirket beni arasa cep telefonumdan ya da ev telefonumdan otomatik AKP'ye oy vereceğim derim. Ya da henüz kararsızım derim eğer AKP'ye oy vermeyeceksem ve korkarım. Telefonla yapılmış bir ankette CHP'ye oy vereceğim, HDP. Ya MİT mi arıyor, şirket mi arıyor bilemem ki.
Ben de onu söylüyorum zaten.
Yani o zaman ikisini Kadir Has'la birlikte birleştirirsek belki Konda'yı beklemek lazım, bilemiyorum. Türkiye'de sahada...
Sen araştırmaya baktığında şunun dikkatini çekiyor. Şu partilerin kararsızlar dağıtıldıktan sonra oy oranlarına bakıldığında Kadir Has'ın araştırmasında Metropol veya Konda'nın verilerinden, bulgularından çok farklı değil. Yani 1 puan, 2 puan aynı şeyi söylüyor. O da aynı şeyi söylüyor. Dolayısıyla orada bir örtüşme var. Her neyse yani bu şeyi sonuç olarak nereden geldik? Yani diyorduk ki Erdoğan'ın belki bir oyun planı var ama bu dediğim gibi bir kumar içeriyor. Şunu dedi, dolayısıyla belki benimle beraber beni mutlaka ciddiye alarak çökertemezsiniz Türkiye ekonomisini. Siz de çok ciddi zarar alırsınız. Dolayısıyla ben de buradayım. Bu kumarı oynayacak diyorduk. Ama burada
yani para akıtmaya devam edecek Batı Türkiye'ye diyorsun.
Öyle bir kumar oynayacak. Buradan nasıl bir sonuç elde eder bilemiyorum. Çünkü senin söylediklerin de burada bize başka bir açı gösteriyor. İlan'ın anlattıkları da ama Bizim işimiz editörler olarak daha büyük bir resmi göstermek. İzleyiciler kendi perspektiflerini kursunlar. Ama burada yani bir başka konuya geçiyoruz tabii buradan. Muhalefetin performansı. İktidarı konuştuk ama ortada bunu senden isteyeceğim. Yani aşıyla ilgili çok ciddi bir sorun var ortada. Aşı yok ortada. Ve biz günlerdir ahval olarak soruyoruz. Aşı nerede? Aşı nerede? Diye. En son işte bugün akşam saatlerinde Başkan Erdoğan bir açıklama yapmış. Aşılamaya başlayacağız diye ama neyin ne olduğu belli değil. Yani nedir bu manzara Ergun?
Ya Türkiye'de senin söylediğin gibi bir kurum yok. İkincisi Sağlık Bakanlığı Erdoğan'dan çok eşine bağlı bir bakanlık. Herkes onun bilincinde. Yani Erdoğan'ın çok müdahale ettiği bir bakanlık olarak görmüyorum orayı. Yalancı bir bakan var. Yani her konuda vaka sayısından alınan önlemlere kadar her konuda çok rahat yalan söyleyebilen. Türkiye'de herkes çok rahat yalan söylüyor zaten.
Ya başlarda 80 bin... iyi miydi aslında? Başlarda biraz iyi niyetliydi galiba.
Hayır, 80 binlik rakamları gizledi, ortaya çıktı. Kendi itiraf etti. Yani hiçbir zaman iyi niyetli ve dürüst olmadı. Ona işte iş yerlerini kapattıracak, hayatı durduracak önlemler ya da turist gelmesini önleyecek rakamlar açıklama dendiği için onları aldı. Ve o rakamları açıkladı. Yani bu kadar yalan söylediği ortaya çıkan bir bakanı nasıl itibarlı olabilir ve Türkiye'de hala beğenilen performansı bir bakan. Şeyin cevabı yok. Yani o aşıyı bulan Almanya'daki Türkiye kökenli doktorlar kendileri talepte bulundu, geldi. Ve üstelik Türkiye'de Pfizer'ın bir aşı üretim merkezi var. Yani orada üretilebilirdi bu aşı. Hala orada duruyor. Türkiye'de inşa edilmiş bir tesisi var. Onu bile yapmadılar. İlla Çin'e gittiler. Yani Çin aşısının 14-20 dolar arasında çıkış fiyatı olduğu söyleniyor. Türkiye'ye 70 dolara alındı iddiası var. Her konuda olduğu gibi orada da bir esrar perdesi var. Eğer 50 dolar fark varsa 2,5 milyar dolarlık bir ranttan bahsediyoruz. Bölünecek, paylaşılacak. Aracı yok deniyordu. İşte AKP'ye yakın bir şirketin aracı olduğu ortaya çıktı. Her yanıyla dökülüyor.
Geç kaldılar, değil mi?
Hem geç kaldılar hem çok itibarsız, testleri geriden gelen bir şirketle anlaştılar. Yani Çin'in onaylamadığı aşıyı aldılar. Onayladığını alsalar ona da laf etmeyeceğiz ama karanlık işlerle çok içli dışlı olduğu bilinen bir şirketten iş yaptılar. Bir de mesela aşıyı başlayacağız diyor ama bütün dünyada işte ben Kanada'da yaşıyorum. Gerçi Amerika rezil durumda Trump yüzünden, orada bir planlama yapılmadı ama gelişmiş ülkelerin çoğunda, Hollanda ve Fransa'yı hariç tutarsak, bir program kimin ne zaman aşı olacağı, nerede aşı olacağı, askeriyenin kullanıp kullanılmayacağı, eczanelerin devrede olup olup olmayacağı gibi bir planlama, bir projeksiyon. Türkiye'de bu yok. Aşıya başlıyoruz. Kime, ne zaman, nerede yapılacak? Kaç yaşındaki insanlarla yapılacak? Hangi şehirlerde? Bunu bilmiyoruz. Adam açıkladı, 2 güne başlıyoruz diye. Başlıyorlar.
Bir yıl geçti ve bilmiyoruz. Ve Haluk Özdalga işte en son ahval için verdiği, yaptığı analizde en erken yaz sonu Türkiye'de aşılama başlarsa başlar diyor.
Yani bu işin 3.000-5.000'le başlarlar ama 80 milyonluk bir ülkede 2 doz aşıyı...
Galiba 25.000'le başladı AKP ve herkes oraya erkeğinle aşı yapıldığı konusunda çeşitli...
Ünlü işte şarkıcılar.
CHP'den gelen çeşitli iddialar var.
Şarkıcılar, gazeteciler, yani İçişleri Bakanı'na, şu bakanına yakın olan herkes kendisine bir aşı bulabiliyor Türkiye'de.
Bu arada...
kadarıyla 1.500-2.000 dolar verenler de kimi kliniklerde ulaşabiliyormuş Türkiye'de aşıya.
Bu arada sorular da var izleyicilerden. Ben 2 dakikalığına Amerika'daki son durumu, Trump'la... Evet. Amerika'nın da ciddi sorunları var bu arada.
Ne olacak bu Amerika'nın hali en son?
Nereye bastı değil mi Pelosi sonunda?
Evet. Yeni bir azil süreci başladı bugün. Azil süreci nereden geleceği bilinmiyordu. Yani tabii ki
siyahdan. Bir şey sorabilir miyim burada? Görevi bittikten sonra da böyle bir karar alınabiliyor mu başkan hakkında?
Evet, devam ediyor. Yani görevdeyken başladığı zaman görevden ayrıldıktan, ki zaten bu azı süreci de öyle devam edecek. İçerisinde ne olacağı bilinmiyordu. İçeride sadece aziz sürecinin bu isyanı teşvikten ortaya çıkacak. Bu arada FBI'ın yeni uyarıları ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta itibariyle yemin törenine kadar, ki 20 Ocak'ta 50 eyalette de tehditler olduğu. Bugün işte yeniden Washington'daki bu buranın ünlü Washington Monument'tir, işte merkezindeki turistik yerleri veya tarihi yerleri ziyarete kapatıldı. Karşımızda gerçekten çok zor bir dönemeç var. Trump bu hafta Alamo diye sınırdaki güneyde, Texas'ın orada bir yere gidiyor. Bunun tarihte bir direncin, bir savaşın sembolü. Ama burada verdiği burada verdiği mesaj. Evet, tabii, ben izledim tabii, ben de biliyorum onu. Cowboy filmidir, güzel bir filmdir, hatta iki tane versiyon yapıldı. Yani ben buradayım mesajını giderek daha fazla vermeye başlıyor ve de karşımızda tabii şu anda her şeye rağmen koltukta oturan bir başkanın ağırlığı veya sorumluluklarından gelen bazı şeyler yapmak zorunda kalıyor. İşte çıkıyor, bu göstericileri kınıyor falan filan. Ama şimdi bu adam koltuktan indikten sonra hiçbir sorumluluğu kalmayacak. Her ne kadar Twitter ve sosyal medya kanalları kendisine kapatılmış olsa da, önümüzdeki dönemde o milyonlarca muhafazakar, ki bunların içerisinde çok milyarder insanlar var. Her ne kadar son dönemde milyarderlerin daha çok işte bu tek şirketleri olsa da, daha çok zenginleşen tek şirketleri olsa da, muhafazakarların kendi platformlarını kullanması, yaratması dönemi başlayacak herhalde.
Trump kendi... burada izleyicilere şunu net olarak anlatmamız lazım. Evet. İki tane maddeden ötürü iki ayrı azil teklifi var ya da hazırlanıyor. Bir tanesi 25. madde miydi? Bir tanesi de 14. madde de galiba iç savaşta yaşananlardan sonra konmuş olan bir madde. Orada da aşağı yukarı, yani mealen söylüyorum, herhangi bir şekilde kendi devletine karşı bir kalkışma, bir huruç harekatı olup da onun içinde rol alırsan, evet, o zaman buradan da görevden alınabiliyorsun. Ama o biraz daha tartışmalı galiba. Onları anlatmak lazım izleyicilerimize.
Şimdi Pelosi şunu söyledi dün. 24 saat veriyorum dedi Pence'e. Eğer 25. madde, anayasanın 25. maddesinden yani başkanın akli melekeleri yerinde değil deyip Bakanlar Kurulu'nun yarısının oyunu alıp bu adamı görevden almazsan ben kendi azı sürecimi başlatacağım dedi. Pence'den bir ses çıkmayınca işte kongredeki azı süreci başladı. Şu an itibariyle bir maddeden, bahsettiğiniz gibi isyan çıkartmaktan, devlete karşı, anayasaya karşı isyan çıkartmaktan azı süreci başladı. Bu süreç tabii kongrenin temsilciler meclisinde geçeceği neredeyse kesin. Senato'da da 5-6 tane cumhuriyetçi senatörün evet demesi mümkün, ama bu sayının 67'ye 3'te 2'ye çıkması gerekiyor. O sayı yeniden bulunamayabilir, ama tarihte ilk defa, iki defa azil sürecine, iki defa iddianameye muhatap olmuş.
Ama burada merak bir başkan olacak. Bir şey var benim. Şimdi az önce Ergun da sordu. 11 Ocak'tayız şu anda. 9 gün var. Bir senaryo çiziyorum. İşler birazcık uzadı. Yani ne oldu? İşler meclisinden azil teklifi senatoya gitti. İş evet. Uzayınca mesela 18-19 Ocak'a geldi falan, ucu ucuna. Ondan sonra senatoya gitti. 20 Ocak'ta şu anki senatonun görevi bitmiyor mu? Yeni senatörler mi karar verecekler buna?
Yeni senatörler karar verecek. Zaten zaman, şu dönemde... O
zaman denge çok değişiyor senatoda.
50-50 ama. 50-50 olacak. 17 ihtiyaçları var hala.
Hala bulunamıyor. Şey diye, 3'te 2'ye ihtiyaç var. Yetmiyor. Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk olması yetiyor, ama mahkum edileceği yer olan senatoda 3'te 2 çoğunluk gerekiyor. Ona yine de
senatörlerin sayısı artıyor. Bunu görevden alalım diyenlerin sayısı artıyor.
Şu ana kadar yarım düzine kadar cumhuriyetçi kullanabilirim şeklinde işaretler verdi. Bu da 56-57'ye geliyor. Bir 10 tane daha senatör gerekir. Yani her halükarda zaten
mikron oraya var. Değil mi?
Her halükarda zaten 20'sinden önce bu süreç bitmeyecek. Yani her halükarda 20'sinin sonrasına kalıyor bu. Yani o zamana kadar hava nasıl değişir onu da bilmiyoruz. Şu anda mesela Trump'ın en büyük yandaşları denilen iki senatör ki bir tanesi Ted Cruz. Bunlara karşı da çok büyük bir baskı var. Ama diğer taraftan da Trump işte kendi...
Korkunç bir ihtimal var.
Diğer tarafta da Trump kendi tabanını karıştırmaya devam ediyor. Yani koltuktan ayrıldıktan sonra karşımızda hiçbir sınır tanımayan bir kişi de bulabiliriz. Ondan dolayı karşımızda zor. Ya önümüzdeki 2021 yılında şunu gördük, göreceğiz. FBI işte geçen hafta gördüğümüz o baskın Amerika Kongresi'ne baskın yapanların peşinden gidecek. Bence haftalarca, aylarca yakalanan insanlar göreceğiz. Bunların mahkemelerini göreceğiz. Ve daha sonra da bu baskın yapan işgalcilerin arasında görevde polisler olduğunu ve bu polisler ve içeriden bazı bilgiler alındı. Mesela hangi kongre üyesinin nerede saklandığını bilecek kadar veya makam odasını bilecek kadar bazı bilgiler sızdırıldığı ve bu bilgilerin nereden sızdırıldığı gibi ciddi bir soruşturma göreceğiz ki karşımızda zaten Trump'la hiç iyi geçinmemiş bir FBI vardı. Şimdi yeni bir yönetim geldiğinde tabii FBI tümüyle kendisini Trump ve Trumpçılara karşı çok daha saldırgan bir FBI görmüş olacağız.
Ama bu başkanla devam mı edecek İlhan?
Yani bu Christopher Wray Trump'a karşı durdu ve de hatırladığım kadarıyla evet Biden eğer ben gelirsem FBI başkanı tutacağım demişti. Gayet saygı gören bir isim oldu. Ondan dolayı devam eder ama karşısında da işte Trump mağduriyet bir taraftan sosyal medyadan atılıyoruz. Muhafazakarlar baskıda, sansür altında. Diğer taraftan bir taraftan azil süreci var. Diğer taraftan kendi şirketlerine açılmış birçok mahkeme göreceğiz. Ve bütün bunları Amerika'nın derin devleti bana saldırıyor şeklinde mağduriyete çevirecek. Burası neredeyse kesin ve Trump'a da inanan 10 milyonlarca insan olacak. Ondan dolayı 2021 gayet zor olacak. İsterseniz ben birkaç tane soru okuyayım buradan. En azından bazılarına değinelim. Çünkü sonuna doğru geliyoruz. Zeki Bazıtlı kısa kısa cevap verebilirsek iyi olur. Bu ekonomi enkazı nasıl düzeltecekler? Yabancı yatırım gelmeye devam edecek mi?
Erkun kısaca yanıtlasın bunu.
Yani Türkiye'ye yabancı doğrudan yatırımın gelmeyeceği kesin. Türkiye'ye o Akbaba dediğimiz yüksek faizi seven ve para kazanacağından emin olacağını düşünen spekülatörler gelecektir. Ama Türkiye'nin şu anda şöyle bir açması da var. Gerek enflasyon rakamları gerekse tüm ekonomik rakamlarının çarpık olduğunu biliyor. Yani kuru kontrol altında tutamazsa sene başında 1 milyon dolar getirip %17 faize koyan 20 belki de piyasada 20-25 faize koyan yatırımcı bile yıl sonunda zararlı çıkabilir. O bile belki sadece risk seven kumarbazlar için bir çözüm haline gelebilir. Ama Volkswagen'in kararında gördüğümüz gibi yani 2002 sonrası bir anda cazibe merkezine dönmüş Türkiye'ye benzeyen bir tabloyla karşılaşmayacağımız kesin. Doğrudan yabancı yatırımın sıfırlandığı bir dönemdeyiz Türkiye'de. O hukuk reformları yapma ihtiyacı o ilk baştaki panikle başta Naci Ağbal olmak üzere ekonomi yönetiminin dayatmasıyla piyasaları sakinleştirdi. Kendine güveni biraz daha geldi. MHP tarafından sıkıştırılıyor. O alanda yabancı yatırımcıya zaten yargı sisteminin iflas etmiş, kokuşmuş olduğunu herkes görüyor. Yani mahkeme geçen gün bir tazminat kararına karar vermiş. Ardından kendi verdiği kararı erişim engeli kararı getirmiş. Yani öyle komik bir ülke olduk. Hükümle ilgili erişim kararı getiren mahkemeler var. İşte Bilal Erdoğan'ın arkadaşı ihale kazanıyor, habere engel geliyor. Sonra mahkeme kararına engel geldiğine ilişkin bir başka mahkeme kararı evet. çıkıyor. Rezil durumda ortaya. Yani kimse gelmez bu ortada.
Evet. Bir sonraki soru. Evet. Brad McGurk'ın gelmesi Orta Doğu'da taşları yerinden oynatır mı? Sorusu
oynatır. Oynatabilir. Bunu göreceğiz. Yani elbette bu Türkiye konusunda bölgede, Suriye'de çok ciddi bir hafıza elde etmiş olan bir kişiden söz ediyoruz. Çok sert bir dönem yaşadı. Buradan dersler çıkarttı. Ve bu tecrübesini de elbette yeni yönetime yansıtacak bir kişiden söz ediyoruz. Ama Brad McGurk tek başına pek çok şeyi yerine değiştirebilecek güce de sahip değil. Ama mutlaka çok ciddi bir etkisi olacak bir şekilde damgasını vuracaktır yeni döneme. Evet.
Bir de şeyi hatırlamak lazım ama yani Rusya bölgesinde aynı sahaya yönelik hamleleri var. Ona da izin vermeyecektir. Yani Rus bölgesi olmasına rağmen Makkuk yönetimindeki bir Amerikan Orta Doğu siyaseti Pentagon'la birlikte Türkiye'nin bu hamlelerine karşılıksız bırakmayacaktır diye düşünüyorum.
Brad McGurk'ün Kürt yanlısı tavırlarını hatırlamak lazım ama haddizatında önceki dönem gibi bir yüksek özel temsilci olup bölge ülkelerine gidip diplomasi yapmayacağını da hatırlatmak lazım. Washington'da daha çok kalacak. Burada Biden'a danışmanlık yapacak. Biden zaten Biden da Kürt yanlısı olarak biliniyor. Yani bir anlamda Biden kendisiyle aynı fikirde olan Brad McGurk'ü getirdi zannederim. Sadece Brad McGurk'ün gelmesi değil de Brad McGurk'ün geldiği ekip olması itibariyle taşların oynayacağını tahmin etmek lazım. Bir sonraki soru, MİT ve Emniyet toplumsal olaylarda TSK'ya ait silah ve taşıtları kullanabilecek. Bunun anlamı kısaca bahsedebilir miyiz?
Bunun anlamı, bunun arkasında çok ciddi bir kaygı var. Yani acaba bir kalkışma olur mu? Çünkü öfke büyük, açlık, gelir dengesindeki müthiş bozulma, ekonomideki çöküş, insanların gelir, tabii koronanın da etkisiyle yani günlük yaşama yansıması acaba bir patlama yaşatır mı? Millet sokağa dökülür mü? Bunun kaygısı var. Aynı zamanda muhalefetin de bir şekilde bunu yönlendireceğine dair kaygılar var. Diğer taraftan elbette daha genel olarak bakılırsa yani mevcut iktidar yapısı iktidardan gitmemek için bir şekilde güvenlik mekanizmasını giderek daha fazla tahkim ediyor. Yani
bu darbe kaygısı görüyor musun burada hala her şeye rağmen?
Bana mı soruyorsun?
Evet. Yani evet. O silahların kullanılmasına ilişkin olarak.
Görmüyorum ben. Yani burada herhangi bir şekilde Türkiye'deki darbelerin geçmişine baktığımızda hepsinin arkasında iktidarlarla barışık olmayan, onların yaptığı işleri beğenmeyen bir güçlü bir silahlı kuvvetler vardı. Burada artık öyle Türkiye'deki iktidarla barışık olmayan bir silahlı kuvvetler yapısından söz etmiyoruz. Çok modifiye edilmiş, transformasyona uğratılmış, iktidarla kimyası daha iktidarın ideolojisi doğrultusunda değiştirilmiş, yeni kadrolarla bu yapısı tahkim edilmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla ben görmüyorum Türkiye'de öyle ciddi bir yani klasik anlamda bir darbe görmüyorum ama belki sosyal patlama meselesi bu şekilde devam ederse ekonomik çöküntü belki gündeme gelebilir. Bunu görmek lazım.
Bir sonraki soru Halkbank davasında yorumlar mısınız? Halkbank davasında
3 saatlik mesele bu şimdi. Bu sorunun cevabı.
Evet. Şöyle söylemek lazım. Mart ayında başlaması bekleniyor. Yalnız 1-2 ay daha ertelenebilir çünkü salgından dolayı biliyoruz ki Türkiye'den şahit getirmek istiyorlar. Burada da şahit olacak. Hep birlikte Mart ayında, şu an itibariyle Mart ayında yapılması bekleniyor. Karşımızda artık bir siyasi irade, yani Trump, engellemeye çalışan bir Trump yok. Trump eğer kalsaydı ikinci dönemde New York'un güney bölgesi savcısını değiştireceği kesin de %100'dü. Ve de kesinlikle kendisine yakın bir isme getirecekti oraya. Oraya yapılmadığı gibi şimdi daha da bağımsızlaştı ve de Erdoğan'ın bu davayı engellemek istediğini artık bütün dünya biliyor, öğrendi. Ondan dolayı oradaki savcılar bu dava başladığında bütün dünyanın, artık sadece Türkiye değil, eskiden Türkiye ve de New York'ta, Washington'da bazı kesimler, halkalar bunu izleyecekti ve sonra tabii haber olacaktı. Ama şimdi bu ilgi çok daha büyük olacak. Ondan dolayı bu nedenlerden dolayı Halkbank davası Biden döneminde artık Mart'ta mı olur, Haziran'da mı olur, ne zaman olursa yakından ahvalle birlikte tabii bizzat izlemeye devam edeceğiz.
Çok bir dava değil, iki dava izleyeceğiz muhtemelen. Yani bir tanesi Halkbank davası olacak. Diğeri de Halkbank davası üzerinden Erdoğan'ın telkinleriyle Adalet Bakanlığı'nı alt üst etmeye kalkışan Trump aleyhine Halkbank üzerinden açılmış yargılamayı da izleyeceğiz. İki paralel yargılamayı izleyeceğiz.
Bir de yani göz önünde tutmamız gereken, öncesi mahkumiyetle bitmiş bir davanın devamı bu. Yani Türkiye'nin mahkum olmama ihtimali sıfır, müdahalesiz bir yargı sisteminde. Mart ayında muhtemelen hüküm giyecek ama herhalde tazminatın miktarını hakim Çeylet tanışıp mı karar verir sence yönetimle ilan?
Yani
yoksa jüri onu da belirliyor mu? Suçlu mu buluyor bu davalarda, yoksa mesela 10 milyar dolara da jüri mi karar veriyor?
Şimdi aslında bakarsanız bu iki bölüm var. Bir tanesi Hazine Bankası'ndan gelecek ceza var, OFAC. Bunda tamamıyla siyasi iradenin etkisini görebiliriz. Oradan gelecek ceza 200 milyon dolar da olabilir. 20 milyar dolar olmaz ama hani 2 milyar dolar da olabilir. Orada siyasi iradenin tam bir etkisi var. Ama New York Güney Bölgesi'nde mahkemede savcıların, şahitlerin, kanıtların ortaya konacağı, yargıcın yürüteceği ve de jürinin karar vereceği bir davada siyasi iradenin etkisi çok olmayacaktır.
Orada jüri karar verecek miktar, oradan bir tazminat cezası mı çıkacak, yoksa?
Oradan tazminat da çıkabilir, Halk Bankası'na karşı yaptırımlar da çıkabilir. Hem para hem de yaptırımlar çıkabilir ve ondan sonra bu davada çıkacak işaretlere göre, ki Rıza Zarrab'ı bekleyebiliriz bu arada. Rıza Zarrab bir önceki 2018'de biten davadan beri ceza duruşması yapılmadı, ki yapılması gerekiyor. Suçlu bulundu ama ceza duruşması yapılmadı. Çok büyük bir ihtimalle bu dava bekleniyor. Bu davada da aynı davadan çıktığı çok için olabilir. Yine şahit olması beklenecektir. Bundan sonra bu davadan çıkacak sonuçlara göre bir başka iddianame olabilir. Yeni sanıklar
etkinlik... Onu sorabilir miyim yani? İki kez mahkum olmuş bir banka ve devlet bankasına yönelik siyasi baskı olmayacağını yeni Adalet Bakanı ile ilgili varsayarsak, yani Adalet Bakanlığı'nın bağımsız çalışacağı, Türkiye'deki kimi önemli siyasi kimlikleri sanık görebilir miyiz?
Şimdi birinci davada banka mahkum olmadı. Birinci davada işte Mehmet Hakan Atilla vesaire, ama bankanın ne kadar merkezi bir rol oynadığı ortaya çıktı, ki ondan dolayı ikinci iddianame ortaya çıktı. Bu iddianamede banka mahkum olabilir. Mahkum olursa bu kez tabii bankanın hem ismi hem itibarı, bu gibi durumlarda bankacılığın ne kadar hassas olduğunu ve biz burada haber yaparken de, hatta tweet atarken de ne kadar dikkatli olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Çünkü çok hassas market konuları bunlar. Eğer çıkarsa yani banka mahkum olursa, bu bankanın birçok yoruma göre bankanın da bir şey demeyelim ama banka için çok zorlu bir dönemin başlayacağı demektir. Ve daha sonra evet, yeni sanıklar ortaya çıkabilir. Bu duruşmanın gidişatına göre, kanıtlara göre, kimlerin suçlanacağına göre değişecektir. Ondan dolayı bunlar daha da daha önceki davada çok büyük konuşulduğu için, işte isimler lafz edildiği için, bazı şahitlerin, davada şahit olacak isimlerin veya kanıt olarak konacak isimler maalesef sanık olarak karıştırıldı. Bu gibi yanlışlar yapıldı. Ondan dolayı en iyisi spekülasyon yapmaya bence gerek kalmadan, önümüzde 2 ay kaldı zaten. Ama evet, yani bu yeni iddianamelerin çıkması, yeni isimlerin ortaya konması muhtemel. Ama hep birlikte ilk önce davayı izleyeceğiz zannediyorum.
Evet, ama şunun da altını bir kez daha çizelim. Yani Türkiye'de bizi izleyenler yani şey zannetmesinler. Amerika'daki adalet sistemi siyasi iradenin baskısı veya telkini doğrultusunda çalışıyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Zaten kavga da buradan çıktı. Trump öncesinde Clinton dönemindeki Monica Lewinsky davalarını vs. bir sürü şeyi hatırlayalım. Orada da çok ciddi bir şekilde bağımsız savcılar çalışmıştı. Yani Amerika'da yargının bağımsızlığı meselesi üzerinde titrenilen bir konuydu. Trump bunu kırdı. Dolayısıyla yani yeni gelen Adalet Bakanı aynen eski geleneklere geri dönecek ve siyasi iradenin pek çok başka dava gibi, özellikle Altbank üzerinde de hiçbir şekilde sıfır etkisinin olacağını göreceğiz. Bu konuda net olarak bir şey söylemek mümkün. Onu herkes bilsin yani. Amerika'daki yargı sistemi üzerinde filanca telefon ediyor, Beyaz Saray, filanca şey, hele hele Manhattan Güney Federal Mahkemesi gibi organize işlerle, suçlarla tanınmış Amerika'nın en bağımsız yargı kurumu olan bir mahkemenin üzerine bütün bu yaşananlardan sonra herhangi bir şekilde Biden yönetiminden öyle yapın, böyle yapın zaten söz konusu olmaz da, yani böyle bir şey düşünülemez bile. Evet, ben bir aslında noktalayacaktık ama iki konumuz daha kaldı. Bir tanesi, aslında size de görüşlerinizi sormak istiyordum. Ben bu Twitter'ın Trump'ı yasaklaması kararını doğru bulmadığımı daha önce Ahval'de de zaten bir podcast'te söylemiştim. Yani yanlış bir karar oldu bu bence. Bunun etkilerini, olumsuz etkilerini göreceğiz ileride. İçeriği, burada itiraz ettiğim nokta bu, şu benim. Yani mesela İlhan Tanır tweet atıyor. Attığı tweetlerin içerisinde sorunlu olanlar var, sorunsuz olanlar var diyelim. Mesela burada sorunlu olanları, ırkçılıktı, işte halkı kışkırtmaydı, din ve düşmanlığa tahrikti vesaireydi. Bunları kaldırabilirsiniz. Buna kimsenin itirazı olmaz. Ama siz ifade edilen sözün, cümlenin yerine ifade edeni yasaklarsanız, o zaman bu iş Amerika'da yüce mahkemeye kadar gider. Burada çok ciddi bir sorun var ve kötü bir emsal oluşturduğunu düşünüyorum ben bunu. Yani yanlış bir şey.
Ya, Dışişleri Bakanlığı bir tweet mi atmış, açıklama mı yapmış? Trump'ın başkanlığı sona erdi tarzında. Onun bir etkisi yok ki bu konuda.
Evet, izleyiciler anlamayabilir. Şu anda ben de görüyorum Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasında Donald Trump'ın döneminin ayın 11'inde, yani bugün bittiği söyleniyor. Bunun açıkçası anlamını ben anlamış değilim.
Hiçbir gazetede yok çünkü.
Bir yanlışlık dahi vesaire olabilir. Ondan dolayı...
Bir tarih yanlışlığı da olur.
Evet.
Bakmak
bir de
lazım.
Dışişleri Bakanlığı'nın karar vereceği bir konu değil ki. Değil mi?
Evet.
Evet, bunu takip etmeye devam edelim. Konuya dönelim. Birazdan kapatacağız çünkü yayınımızı. Ne diyorsunuz?
Bu konuda açıkçası yani günlerdir ben de düşünüyorum tabii ki. Ben sizin yaptığınız ahval videoyu da izledim. Bu konuda benim anladığım kadarıyla ben açıkçası aynı kanaatteyim. Trump keşke yasaklanmasaydı. Ben geçici bir yasaklama taraftarı olabilirdim. Mesela döneminin bitimine kadar 15 günlük bir yasaklama. Neden? Çünkü kalkışmaya yapabilir ve de Trump'ın yazdığı tweetlerdeki bazı kodlamaların, bazı kelimelerin kendi tabanı tarafından farklı anlaşıldığını FBI ortaya koyuyor, tespit ediyor. Bize göre normal kelimeler bunlar ama Trump'ın o tabanında ortaya çıkmış komplocu kendi dünya paralel evreninde yazdıklarının farklı şekilde algılandığı ortaya çıkmış. Ve ondan dolayı da bir 15 günlük yasaklama, açıkçası ben taraftar olabilirdim ama bu şekilde tümüyle yasaklanmasının sonu nerede olacak?
Yani ifadenin spesifik ifadelerin sansürlenmesi bir şey böyle bir ortamda, evet, evet. Ama ifade sahibinin yasaklanması başka bir şey. Şimdi bir şey daha soracağım İlhan, hazır bu konu açılmışken. Şimdi Trump'ın bu başta Twitter olmak üzere büyük sosyal medya, yani sosyal medya devlerine, şirketlerine hamle edeceği söyleniyor. Ne yapabilir? Nasıl bir etkisi var?
Kararname çıkartabiliyor. Yani bu kararname
ne yapıyor? Yani bunları
göreve başladığı ilk hafta hatırlayacağımız gibi kararname çıkartmıştı ve de şu ülkelerden gelenleri yasaklıyorum demişti. Bu yasaklamaların mahkemeler tarafından durdurulması 3-5 gün sürüyor. Çünkü bir emri verdi mi, yürütmenin başı olarak bunun engellenmesi mümkün değil. Altındaki askerlerin de yetkililerin de yapması gerekiyor. Buna benzer ben bu kurumların kararname ile bu kurumların şu alanlarda faaliyet göstermesini yasaklıyorum diyebilir. Ve de bu en azından birkaç günlüğüne bu şirketlere bu şekilde bir darbe vurabilir ama mahkemeden geri döner bunlar. Ama geçici olarak yapabileceği bu şekilde bir zarar mümkün anladığım kadarıyla. Ama uzun dönemli bu şirketleri el koyuyorum vesaire gibi bir şey demesi mümkün değil anladığım kadarıyla. Ama evet. Trump'ın bu şekilde olağanüstü çılgınca işler yapmaması için de bazı tedbirler alınmaya çalışın diyor. Bundan dolayı biraz çalkantılı bir 9 gün daha yaşayacağız.
Öyle görünüyor. Son soru burada kapatalım. Ergun'a soracağım. Türkiye'de bir WhatsApp'tan kaçış hali yaşanıyor çok ciddi bir şekilde. Bir kesim Telegram ve Signal'e yöneliyor. Bir kesim de bugün baş sayfaları gördünüz eminim Türkiye'de. Kampanya halinde işte gelin bize işte bu VIP yani işte vesaire gibi yerli ve milli forumlara gelin. İddiaya göre galiba VIP'e 1,5 milyon kişi bir gün içerisinde akmış vaziyette. Doğru mu değil mi bilmiyoruz tabii. Ama ne diyorsun buna, bu duruma?
Şimdi şeyi söyleyeyim. Gezi'de sanık olan kimi arkadaşlarımızın önüne WhatsApp yazışmalarının konulduğunu biliyoruz. Yani Gezi döneminden itibaren WhatsApp yazışmalarını izleyebilme kabiliyeti var Türkiye'nin. Onu bir bilelim. BİP zaten Türksel'in, Türksel devlet demek. Türksel yani... BİP'i ancak bedava diye kullanabilirler. Özel hiçbir şey adı nedir yazışmanızı oradan yapamazsınız. Ama yani Türkiye'de benim anladığım kadarıyla teknoloji uzmanları daha iyi bilecektir. Şu anda İsrail'den, Finlandiya'dan falan alınan bir takım teknolojiler sayesinde gördüğüm kadarıyla hiçbir yazışma programı, anlık olmayan hiçbir yazışma programı çok güvenli değil. Hepsini kontrol edip izleyebiliyorlar diye tahmin ediyorum. Yani WhatsApp'ın iddiasının da çok doğru olduğuna, şifreli, end-to-end şifreli olduğu konusuna uzmanlar cevap verir. Ama VIP'in çok güvensiz olduğu, AKP'liler dışında hiç kimsenin VIP'e geçmeyebileceğini tahmin ediyorum. Telegram zaten... Rusların mutlaka teknolojiyi Türkiye'ye vermişlerdir çözümlenmesini. Bir aralarında öyle işbirliği vardır. Signal'i bilmiyorum ama işte Microsoft'un Teams'i güvenilir olabilir. Microsoft güvenliğe önem veren, kendini çok iyi koruyan bir şirket. En iyi kullanılabilecek uygulamalardan biri şu anda Türkiye'de bence bu Teams olabilir. VIP falan değil. Ki eğer WhatsApp güvenliyse şu anda Türkiye'deki kullanıcılar açısından sadece eğer öyle seks fotoğrafı falan gönderiyorsa bir şeyi olabilir. Onun dışında anladığım kadarıyla işte araba fotoğrafı gönderiyorsan şeyde Facebook sayfanda ya da Instagram'da sana araba reklamı çıkacak. İşte tekne
fotoğrafı ilgili bir şey yani.
Evet, reklamla ilgili bir şey.
Ya da eğilimleriyle ilgili.
Yok yani senin özel bilgini merak edip bir şey yapmak istemiyor ama işte tüketim eğilimlerini tespit etmeye çalışıyor.
Evet. Peki, o zaman burada noktalayalım. Epey bir konuştuk, farklı alanlara girdik çıktık. Ergun Babağan, İlhan Tanır, çok teşekkürler. Editör masasını böyle kapatalım ve yine tekrar görüşmek üzere diyelim tüm izleyiciler.
Kapatmadan önce de izleyiciler sayfamıza, YouTube sayfasına abone olursa bu yayın bitmeden çok iyi olur. Evet. Çok büyük bir ilgi vardı, birçok soru vardı. Mümkün olduğunca cevaplamaya çalıştık. Çok nazik iltifatlar var. Bunların hepsini de yansıtmaya gerek yok. Herkese ben Ahval adına tekrar teşekkür ediyoruz vakitlerini ayırıp izledikleri için.
Durum böyleyse İlhan, aslında bundan sonra yapacağımız canlı yayınlarda editör masasında son 20 dakikayı soru cevap yapalım. Çünkü belli evet. ki pek çok merak edilen konu var.
Belli ki Amerika çok ilgi olmaya, odağı olmaya devam edecek Türkiye.
Ve çok da iyi sorular var gerçekten. Herkese tekrar teşekkürler.
Evet, herkese iyi akşamlar diyoruz Türkiye'dekilere. Bizi dışarıdan başka yerlerden izleyenlere de tekrar görüşmek üzere diyelim. Topluca hoşça kalın.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.